35. ayrım, sayfa 291. 12. bölüm. Aylak Adam'dan Ana Yurt Oteli'ne. Yusuf Atılgan ilk romanı Aylak Adam'dan 15 yıl kadar sonra ikinci yapıtı Ana Yurt Oteli'ni yayımladı. 1973. İki roman arasında öyle benzerlikler göze çarpar ki insan Atılgan'ın aynı konuyu farklı roman anlayışlarının getirdiği yeni bir teknikle ikinci kez yazmak istediği sanısına kapılabilir. İki yapıtın da baş kişisi toplumdan kopmuş yalnız kişiler. İkisi de bir tek kadınla iletişim kurabilmede görüyor sorununun çözümünü ve ikisinin de çabası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ancak Aylak Adam'ın kahramanı C, aydın bir kişidir ve gerçek sevgiyi bulabileceği tek kadını ararken İstanbul'da üniversite öğrencileri ve sanatçılar çevresinde dolaşır. Ana Yurt Oteli'nin zeberceti ise Manisa olduğunu tahmin edebileceğimiz küçük bir kent ya da kasabada yaşayan ilkokul mezunu bir otel katibidir ve cinsel ilişkide sıcak bir iletişim kurabileceği bir kadını beklemektedir. Kültür düzeyleri ayrı bu iki adamda da aranan ya da beklenen kadın bir saplantı halindedir ve ruhsal bakımdan sağlıksız insanlardır ikisi de. Ne ki Aylak Adam C, kendine güveni olan, zeki, güçlü ve paralı bir adamdır. Zebercet ise güçsüz, korkak ve gülünç bir zavallıdır. Her ikisi de ruhsal bakımdan şu üç aşamadan geçer. Yalnızlık, kurtuluş umudu, hayal kırıklığı. C başta yalnızdır derken aradığı kızı bulduğunu sanır ve umutlanır. Sonra hayal kırıklığına uğrar, Ayşe ile Güner ile giriştiği ilişkilerde aynı evreleri gözlemleriz. Zebercet de aynı aşamalardan geçecektir ama yalnızca bir kez. Ve sonunda asacaktır kendini. Biliyoruz ki yazar Aylak Adam'ı da ölümle bitirmeyi tasarlamış ama fazla melodramatik olacağını düşünerek C'nin nevrastesinin sonunda bir çeşit melankoliye, hatta deliliğe varabileceği hususunu okura bırakmakla yetinmiş. Dipnot 1. Bakınız Selmi Andak ile yaptığı söyleşi. Cumhuriyet 3 Temmuz 1958. Demek ki her iki gencin de ruhsal bozukluğu delilik ya da intiharla noktalanacak şekilde gelişmektedir. İki roman arasında iletişimden kaçma olayları gibi ayrıntılarda da bir benzerlik göze çarpar. Örneğin C, meyhanede içerken kendisiyle yarenlik etmek için lafa girişen bir adamı bozar ve çeker gider meyhaneden. Zebercet de meyhanede masasına gelen ve birlikte içmeyi öneren adama bir yere yetişmem gerek deyip sıvışır hemen. Bu benzerliklere karşın söz konusu romanların bildirilerinde fark olduğu söylenebilir. Ama asıl ilginç ayrılık bu iki öykünün sunuluş biçiminde yani söylemindedir. Yazar, Aylak Adam'da C'nin toplumdan kopukluğunu, insanlarla iletişim kuramaması temasını, klasik roman kurallarına, okurun alışmış olduğu konvansiyonlara sadık kalarak dile getirir. Ana Yurt Oteli'nde ise iletişimsizlik, yaşamın anlamsızlığı, olayların rasyonel bir biçimde açıklanamayacağı, davranışların nedenlerinin bilinemeyeceği tezi romanın biçiminde de gösterir kendini. Başka bir deyişle yaşamın anlamsızlığı romanın biçimine de yansır. Bu da bilindiği gibi seçme, absürt, tiyatro ve romanın bir özelliği. Ana Yurt Oteli, İletişimsizliği hem içerik hem de biçim yoluyla dile getiren bir roman olduğu için ilgimizi çeken öykünün kendisi kadar söylemi olacaktır. Dipnot 2. Burada tartışılan bazı konular Ülker Onart tarafından uzun ve ayrıntılı bir inceleme yazısında ele alınmıştı. Ama Onart romanın başka yönlerini vurguluyor ve değişik bir yorum getiriyordu. Bakınız bir iletişim çıkması. Zebercet, yazı 1978-2. Roman, başlıklar taşıyan bölümlere değil, günlerin adını taşıyan parçalara ayrılmış. Okur bazı hesaplar yaparsa metinde açıkça belirtilmeyen şu noktaları kendi bulabilir. Yıl 1963, öykü 20 Ekim Pazar günü başlıyor, 22 gün sonra yine bir pazar günü bitiyor. Öykünün şimdisini oluşturan bu süre içinde geriye dönüşlerle hem Zebercet'in hem de ailesinin geçmişi hakkında bazı bilgiler veriyor okura. Bu 22 gün içinde Zebercet'in yalnızlıktan kurtuluş umuduna kapılışını ve sonra da uğradığı hayal kırıklığı sonucu çöküşünü izliyoruz. Ne ki Zebercet'in niçin umuda kapıldığını da, umudunu kaybetmekle niçin böylesine yıkıldığını da bilmiyoruz. Çünkü yazar cinayete ve intihara kadar sürüklenen Zebercet'in bunalımlarını onun duygularından söz etmeden, psikolojik çözümlere başvurmadan, Zebercet'in düşüncelerine hemen hiç değinmeden, onu neredeyse hiç konuşturmadan sergiler. Kısacası Zebercet'in neyi niçin yaptığı belirsiz bırakılmıştır. Aylak Adam'da daha klasik bir yöntem kullanmıştı Atılgan. Bu ilk romanında C'nin bilincini sergilemek için iç çözümleme, aktarılan iç konuşma, alıntılanan iç konuşma gibi yöntemlerden yararlanılır bol bol. Okur da C'nin sorununu, düşüncelerini, yaşam felsefesini ve duygularını kah C'nin iç konuşmalarından, kah anlatıcıdan, kah C'nin başkalarına söylediklerinden öğrenir. Yazarın ilk romanında C'nin psikolojisi üzerinde durmasının nedeni, başkalarına benzemeyen bir roman kişisini onun iç dünyasına inerek derinlemesine işlemek ve böylece bir karakter yaratmaktır. Anayurt Oteli'nde ise yöntem değişik. Çünkü bu kez amaç bildiğimiz anlamda bir karakter çizmek değil, değişik ve dolaylı bir yöntemi denemek ve romanı saçma kavramının göstergesi olarak kurmaktır. Bundan ötürü yazar psikolojik yöntemi bir yana bırakır ve onun yerine bir takım karşıtlıklara dayanan bir yapıdan yararlanmaya çalışır. Bu yapıyı açıklamak için anlatının kurgu, karakter, zaman ve mekan gibi öğelerine yayılmış ve metni bütünleyici bir rol oynayan iletişimsizlik, iletişim karşıtlığı ile bu ana karşıtlıktan doğan birey toplum, kapalı açık, susma konuşma, içerisi dışarısı karşıtlıklarına başvurmamız gerekecektir. Bir de tekrar edilen motiflere. Geleneksel romandan beklediklerimizi Ana Yurt Oteli'nde bulamayacağımız yeterince açık. Ne karakter çizmede, ne olay örgüsü kurmada, ne de kullandığı anlatıcı konusunda geleneksel roman konvansiyonlarına uymuş yazar. Atılgan, Aylak Adam'ı bir roman olarak, Ana Yurt Oteli'ni ise bir tür anti-roman olarak yazmış diyebiliriz. İlk evre yalnızlık evresidir demiştik. Zebercet'in oteldeki günlük yaşamına baktığımızda bunun ne kadar yalnız, anlamsız ve tek düze bir yaşam olduğu hemen göze çarpar. Sabahleyin müşteriler iner, hesabı ödeyip giderler. Yenileri gelir, o da isterler ve Zebercet'in bunlarla yaptığı konuşmalar otelci ile müşteri arasında geçebilecek 2-3 cümleyi aşmaz. Dostluk bir yana, ahbaplığı bile yoktur kimseyle. Başkalarıyla iletişimden kaçtığı için zorunluluk olmadıkça otelden çıkmayan Zebercet'in yalnızlık sorununun asıl cinsel alanda yoğunlaştığını anlamak güç değil. Gerçi haftada birkaç gece yandaki odada yatan ortalıkçı kadının yatağına girer ve kadınla yatar ama bu ilişki tek yanlıdır. Çünkü uykusu ağır olan ve uykuyu çok seven kadın bu sırada uyandırılmamak için donsuz yatma önlemini bile almıştır. O da Zebercet kadar yalnız olmasına karşın 10 yıldır aynı otelde birlikte yaşayan bu iki insan arasında hiçbir iletişim kurulmuş değildir ve kadınla sık sık yatmak Zebercet'in yalnızlık sorununa bir çözüm getirmez. Yine Aylak Adam ile bir karşılaştırma yapabiliriz. C yolda laf atarak ilişki kurabileceği bir kadın görür ama vazgeçer. Yürüdü. böyle kurtuluş istemiyordu. Çok denemişti. 10 dakika sonra insan kendini daha da yalnız bulurdu. Dipnot 3. Aylak Adam 3. baskı İletişim Yayınları 1985 sayfa 44. Bu tür ilişkilerin C için ne anlam taşıdığı okura açıklanmış oluyor. Oysa Anayurt Oteli'nde bunların zebercet üzerindeki etkisini okur kendisi keşfetmek zorunda. Anayurt Oteli'nin özelliği bu. Okurdan beklenen romanı hazıra konarak izlemek değil, çözümlemek. Hani çocukların bir resimden ayrıntılar taşıyan 650 tahta küpleri gerektiği şekilde birleştirerek oynadığı resim kurma oyunu vardır. Onun gibi romanın okuru da metnin içinde dağılmış, birbiriyle ilintisiz görünen bir takım olaylar, kişiler, davranışlar, cümleler arasında bağıntılar kurarak bu kurmaca dünyanın bilmecesini çözmek zorunda. Söz gelimi zebercetin toplumdan kopmasının, başkaldırıdan kaçmasının ve yalnızlığa düşmesinin nedenini alalım. Aylak adam da aynı durumdadır. Ama içinde bulunduğu durumun nedenlerini kendisinden dinleriz. Örneğin kendini başka erkeklerle karşılaştırırken şöyle düşünür C. Sizi bekleyenler vardır. Rahatsınız. Hem ne kolay rahatlıyorsunuz. İçinizde boşluklar yok. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Bir ben miyim düşünen? Bir ben miyim yalnız? Sayfa 43. Bir başka yerde de ben toplumdaki değerlerin iki yüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgiyi. Bir kadın, birbirimize yeteceğimiz, benimle birlikte düşünen, duyan, seven bir kadın. Sayfa 163. Diyen C, toplumun benimsediği tüm değerleri sahte ve gülünç bulduğu için yalnızdır. Anayurt Oteli'nde ise ne yalnızlığın sözü edilir ne de toplumdan kopmanın nedenleri açıklanır. Bunları bulmak görevi de okura bırakılmıştır. Bu nedenleri zebercetin geçmişinde bulmak mümkün. Zebercet arada bir ya çocukluğunda ya okul çağında ya askerliğinde geçmiş bir olayı anımsayıverir. Bunlar çağrışımla gelmiş sanki aralarında hiçbir bağıntı olmayan eskiye ait anılardır. Ancak dikkat edersek ortak bir özellikleri olduğu çıkar ortaya. Ya cinsel ya onur kırıcı ya da hem cinsel hem onur kırıcıdırlar. Yazarın kullandığı bu dolaylı yolu bir örnekle açıklamak daha iyi olacak. Dün gece kalanları fişe bakarak yazmaya başladı. İkinci kattakileri bitirip 6 numaraya geçti. Bu sabah 8'de uyandıracaktı. İlkokulun 5. sınıfındaki öğretmenine benziyordu. Yumuşak, genç bir kadın. Sabahları sokakta simit sattıktan sonra okula gelen Kürt Muhittin adını çekirdeksiz takmıştı. Sınıfın büyüğüydü. Baş öğretmen gelmişti bir gün dövmüştü. Anası oğlan doğurmuş, zebercet hamur yoğurmuş derdi. Kadının adını yazdı. Ne dersi veriyordu kim bilir. Yetişkin erkek öğrenciler nasıl dinlerdi? Sayfa 40-41. Görünüşe bakılırsa 6 numarada kalan kadın, zebercetin ilkokuldaki bir öğretmenini anımsatıyor ona. Derken öğretmene çekirdeksiz adını takan Kürt Muhittin'e gidiyor aklı ve ön plana Muhittin geçiyor. Onun sabahları okula gelmeden önce simit sattığını, sınıfın büyüğü olduğunu, baş öğretmen tarafından dövüldüğünü ve bu arada zebercete de anası oğlan doğurmuş, zebercet hamur yoğurmuş diyerek takıldığını öğreniyoruz. Bu bağlamda zebercet ile ilgili söz Muhittin'in şakacılığını belirtmek için anılmış sanısını uyandırır. Oysa gerçekte bütün bu anının romanda yer almasının nedeni ne öğretmen ne de Muhittin. Asıl neden zebercetin erkek çocuktan çok kız çocuğuna benzediğini ima eden Muhittin'in sözü. Diğer bazı anılarda da aynı yöntemi kullanıyor yazar. Söz gelimi zebercet askerliği sırasında genel evde dadandığı uzun boylu bir kadını anımsar ara sıra. İnzibatlara yakalanmamak için arka pencereden girdiği bu evi düşünür bir gün. kollarından tutup içeri çekerlerdi. Kimi günler kadın yukarıda bir erkekle olurdu, oturup beklerdi. "Uzattı seninki enişte," gülüşürlerdi. Kadın inerken sözcüklere uymayan, kayıtsız bir sesle "Aa, küçük askerim gelmiş," derdi. Sayfa 46. Görünüşte bu anı, askerliğinde sık sık gittiği bir genel ev ve oradaki bir orospu ile ilgili. Oysa önemli olan yine Zebercet'e söylenen alaylı sözler, gülüşmeler. Boyunun yetişmediği pencereden içeri girerkenki gülünç durumu. Emir eri olarak çalıştığı evde yüzbaşının karısıyla baldızı onu umursamadan kadınca konuşurlar aralarında. Hamama gittikleri zaman Zebercet kahvede beklerken oradakiler Zebercet'e takılırlar. "Çayları sen mi götüreceksin içeri?" diyerek onun kadınlar hamamına girebileceğini ima ederler. Okul çağına ait başka bir anısı, iki arkadaşıyla okuldan kaçmış, dağda şiddetli bir yağmur boşanınca bir kayanın altına sığınmışlardı. Suyun ardında hiçbir şey görünmüyordu. Ağlamıştı. Anası oğlan doğurmuş. Sayfa 103. Zebercet yağmurdan ürkerek arkadaşlarının önünde ağladığını anımsıyor ve aklına Muhittin'in alaylı sözleri geliyor yine. Daha gerilere gidersek Zebercet'in ufak tefek ve kız gibi olmasının nedenini doğuşunda buluruz. Annesinden nasıl doğduğunun hikayesini dinlemiştir ve bunu anımsadığında durum okurada açıklanmış olur. Zebercet 7 aylıkken doğmuş ve o kadar ufakmış ki babası bu el kadar çocuğu avucuna almış ve "Pamuğa sarılıp inci kutusuna yatırılır bu. Zebercet koyun adını," demiş. Sayfa 15. Zebercet bir mücevher adı ve inci, elmas gibi mücevher adları kızlara verildiği için Zebercet'in talihsizliği doğuşundan ve işitenlere gülümseten bu komik adla başlıyor demektir. Birbiriyle ilgisi olmayan, başka başka münasebetlerle yapılmış çağrışımlar sonucu, akla gelmişe benzeyen bu anı parçalarından Zebercet'in ufak tefek bir kız gibi çelimsiz olduğu, kadınlar tarafından erkek yerine konmadığı, askerliğinde aşağılandığı, bir emir eri olarak ortalıkçı kadın gibi kullanıldığı anlaşılıyor. Bundan ötürü Zebercet'in insanlardan kaçışının nedenini çocukluğundan beri okulda, askerde, her yerde aşağılanmasıyla açıklamak yanlış olmaz sanırım. İlla gerekli miydi başkaları diye düşünür Zebercet. Çünkü onun cehennemi başkalarıdır. Aylak adam C, başkalarını hor gördüğü için, Zebercet ise başkaları tarafından hor görüldüğü için kaçar onlardan. Yalnız ve anlamsız bir yaşama yazgılı Zebercet'in sığındığı iki şey var. Biri maddesel, biri düşünsel. Otel ve Keçecizade ailesine ait anılar. Romana adını veren otel, Zebercet'i yalıtlayan, koruyan, dışarıya kapalı, güvenceli bir sığınaktır. Gerçi yine başkalarıyla en azından ekonomik bir iletişim içindedir. Ama dış dünyada başına gelenler otelde başına gelmez. Çünkü ne de olsa burada yönetici statüsünün verdiği bir saygınlığı vardır. Ayrıca oteldeki insanlar dışarıdakilere benzemez. Çünkü otel aralarında ilişki ve iletişim olmayan, ayrı odalarda kalan ve sürekli değişen insanların bir iki gece için bir araya geldikleri bir binadır ve Zebercet bir yönetici olarak birbirinden kopuk bu insanların arasında rahattır. Ya dışarıdakiler? Onlar farklıdır. Eskiden beri dışarının insanlarını pek anlayamazdı. Otele gelenlerden değillerdi sanki. Sayfa 65. Denebilir ki otel doğduğu gün babasının ona uygun gördüğü pamukla döşenmiş mücevher kutusunun işlevini yerine getirmektedir. Ya da Freudçu terimlerle konuşacaksak güvenceli, ana rahminin yerini tutmaktadır. Otelin içi ve dışı ayrı iki dünyadır ve bu karşıtlık romanın ana temasında önemli rol oynar.